Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Steig Larsson. 11. ayrım. 5. bölüm. 12 Ocak Çarşamba, 14 Ocak Cuma. Kiraladığı Nissan Micra'nın direksiyonunu 18 aydır hiç uğramadığı Apple Weekend'e çevirdiğinde Lisbeth Salander daha önce hiç tanımadığı bir yere geldiği duygusuna kapıldı. O büyük felaketten sonra bakım evine kapatılan annesini 15 yaşından beri ancak yılda iki defa ziyaret etse de Apple Weekend bakım evi varlığının önemli bir parçası olmuştu. Son 10 yılını burada geçiren annesi beyin kanamasını atlatamayıp daha 43'ünü bile doldurmadan hayata veda etmişti. Yaşamının son 14 yılını hafif şiddette beyin kanamalarıyla geçiren Agneta Sophia Salander günlük işlerini yapacak bir durumda değildi. Bazen her türlü iletişime kapanır, kızı Lisbeth'i bile tanıyamazdı. Annesi aklına geldiği her seferde Lisbeth çaresizlik içinde kıvranır, içi gece gibi kararırdı. Onlu yaşlardayken annesinin iyileşeceğini, onunla bir tür bağ kurabileceklerini hayal ederdi. Yüreği böyle isterdi ama aklı bunun imkansız olduğunu bilirdi. Kısa boylu, zayıf bir kadındı annesi ama Salander gibi hastalıklı zayıf bir görünümü de yoktu. Hatta kız kardeşi Camilla gibi sevimli, güzel bile denebilirdi. Camilla. Salander kız kardeşini düşünmek bile istemiyordu. Onunla bu kadar farklı olmaları herhalde hayatın bir cilvesiydi. Üstelik 20 dakika arayla doğmuş ikizlerdi. Önce Lisbeth doğmuştu. Camilla güzeldi. O kadar farklılardı ki ikisinin aynı rahimden çıktığına inanmak çok zordu. Belki de Lisbeth'in genetik kodlarında bir arıza yaşanmasa kız kardeşi kadar güzel ve çekici olacaktı. Tabii o kadar da aptal. Camilla dışa dönük, popüler ve okulda başarılı bir öğrenciydi. Lisbeth sessiz ve içine kapalıydı. Öğretmenlerinin sorularına nadiren cevap verdiğinden bu karnesine dramatik bir not farkıyla yansırdı. Camilla daha ilkokuldayken kız kardeşiyle arasına öyle bir mesafe koymuştu ki aynı okula ayrı yollardan giderlerdi. Öğretmenleri ve arkadaşları bu iki kız kardeşin bırak arkadaşlık etmeyi yan yana bile gelmediklerini fark etmişlerdi. Daha üçe giderken sınıfları ayrılmıştı. 12 yaşında o büyük felaketten sonra farklı koruyucu ailelere verilmişlerdi. Birbirlerini 17. yaş günlerine kadar bir daha hiç görmemiş, o günkü buluşmaları da Lisbeth'in bir gözünün morarması, Camilla'nın da bir dudağının patlamasıyla son bulmuştu. Lisbeth, Camilla'nın nerede yaşadığını bilmiyordu. Hiçbir zaman da öğrenmeye kalkışmadı. İki kız kardeş birbirlerini sevmiyorlardı. Lisbeth'in gözünde Camilla samimiyetsiz, yozlaşmış ve dalavereciydi. Bununla birlikte mahkeme Camilla'yı değil, onu gayrimümeyyiz ilan etmişti. Arabasını ziyaretçiler için ayrılan parka bıraktı. Deri ceketini ilikleyip yağmurun altında ana kapıya yöneldi. Bahçede bir bankın yanında bir an durup etrafına baktı. Annesini son kez 18 ay önce tam bu noktada görmüştü. Blomqvist'in seri katil avına yardımcı olmak için kuzeye gitmeden önce Apple Weekend bakım evine şöyle bir uğramıştı. Annesi huzursuzdu. Lisbeth'i tanımamış gibiydi. Kızının elini sıkıca tutup şaşkın gözlerle bakmıştı. Lisbeth'in acelesi vardı. Elini kurtarıp annesine sarılmış, ardından motosikletini atlayıp uzaklaşmıştı. Apple Weekend'in yöneticisi Agnes Michaelson, Lisbeth'i gördüğüne sevinmiş gibiydi. Sıcak bir ifadeyle onu selamlayıp annesinin eşyalarını kaldırdıkları depoya kadar eşlik etti. Lisbeth kutuyu kaldırıp şöyle bir tarttı. Bütün bir hayattan geriye yalnızca 3 kilo kadar bir şey kalmıştı. Annenden kalanları ne yapacağımı bilemiyordum dedi Michaelson. Ama içimde bir gün mutlaka geleceksin diye his vardı. Ülke dışındaydım dedi Salander. Kutuyu sakladığı için teşekkür etti, arabaya taşıdı ve bakım evinden ayrıldı. Salander, Mosbeck'e saat 12'de vardı. Annesinin kutusunu holdeki bir dolaba koyup hemen evden çıktı. Tam binadan çıkarken dikkat çekecek kadar yavaşça geçen bir polis arabası gördü. Durup evinin önünde dolaşan devleti dikkatle izlemeye başladı. Onu tehdit eden bir işaret almadı. H&M ve Kap Ah mağazalarına alışverişe gitti. Pantolonlar, kazaklar, çoraplar, ihtiyacı olabilecek ne varsa satın aldı. Pahalı markalarda gözü yoktu ancak ne kadar tuttuğunu hesaplamadan yarım düzine kot pantolon almak da doğrusu çok keyifliydi. Twilfit'ten bir çekmece dolusu külot ve sütyen alırken epeyce bonkör davrandı. Bunlar da günlük ihtiyaçlarından sayılırdı. Farklı bir şey de yaptı. Yüzü kızararak yaptığı yarım saatlik bir incelemeden sonra şimdiye kadar hiç ilgisini çekmeyen, kendisine seksi hatta erotikmiş gibi gelen bir iç çamaşırı takımı seçti. O akşam üzerine giyip aynanın karşısına geçtiğinde kendini aptal gibi hissedecekti. Karşısında tuhaf bir iç çamaşırı giymiş, dövmeli, çelimsiz bir kız görecek, bu çamaşırları üzerinden çıkardığı gibi çöpe atacaktı. Ayrıca bir çift kışlık ayakkabıyla birlikte evde giyebileceği türden iki çift ayakkabı aldı. Bir de boyunu birkaç santim daha uzun gösteren bir çift siyah topuklu çizme. Kışlık kahverengi süet bir ceketle o günkü alışverişini tamamladı. Aldıklarını eve taşıdı. Kiralık arabayı Ringen yakınındaki garaja götürmeden önce kahve ve sandviç molası verdi. Eve yürüyerek döndü. Bütün geceyi karanlıkta pencere kenarında oturup saat jönün sularını seyrederek geçirdi. Mia Bergman pastayı kesti, her dilimin yanına bir kaşık böğürtlenli dondurma koyup bir tepsiyle salona getirdi. Berger ve Blomqvist'e servis yaptıktan sonra kendi kaselerini alarak erkek arkadaşı Doug Svensson'ın yanına oturdu. Malin Erickson pastayı kararlı bir şekilde geri çevirmiş, yalnızca antika porselen fincanında sunulan kahveyi almıştı. Mia, Erickson'ın fincanı incelediğini görünce, anneannemin porselen takımından dedi. Bir tanesi kırılacak diye ödü kopar dedi Doug Svensson. Yalnızca önemli misafirlerimiz geldiğinde kullanır. Mia gülümsedi. Çocukluğum anneannemin yanında geçti. Ondan bana yalnızca bunlar hatıra kaldı. Gerçekten de güzeller dedi Malin. Benim mutfağım baştan aşağı Ikea. Blomqvist'in çiçekli kahve fincanları umurunda değildi. Düşünceli bir ifadeyle tabaktaki pastaya bakarken kemerini gevşetti. Berger'in de onunla aynı kaygıları paylaştığı ortadaydı. Tanrım, aslında pastaya ben de hayır demeliydim dedi, göz ucuyla pastaya girişmiş olan Mia'ya bakarak. Kısmen işbirliğini pekiştirmek, kısmen de Millennium'un çıkartılacak özel sayısı üzerine tartışmak için bir akşam buluşmaya karar vermişlerdi. Svensson evinde buluşmayı teklif etmiş, hafif bir şeyler de atıştırırız demişti. Ama Mia Bergman onlara hayatları boyunca tatmadıkları lezzette soslu bir tavuk yemeği sunmuş, iki şişe sert kırmızı İspanyol şarabı eşliğinde tıka basa yemişlerdi. Pastalarını da yedikten sonra Doug, bir bardak Tullamore'a itiraz olan var mı diye sordu. Sadece Berger bu teklifi reddedecek kadar aptaldı. Svensson kadehleri çıkardı. Doug ile Mia, Enskede de bir oda, bir salondan ibaret bir dairede oturuyorlardı. Birkaç yıldır birliktelerdi ama buraya bir yıl önce aynı evde yaşamak için taşınmışlardı. Akşam üzeri 6 civarında toplanmışlar, saat 8.30'u bulmasına rağmen hala konuya girmemişlerdi. Blomqvist, Doug ile Mia'nın arkadaşlıklarından hoşlandığından neredeyse orada bulunma gerekçelerini unutmuş gibiydi. Sonunda konuyu Berger açtı. Mia Bergman tezinin bir kopyasını getirip Erika Berger'in önüne koydu. Şaşırtıcı, ironik bir başlık atmıştı tezine. Rusya'dan sevgilerle. Belli ki Ian Fleming'in klasik 007 James Bond serisine bir göndermeydi bu. Alt başlığı da şöyleydi. Kadın ticareti, organize suçlar ve toplumun tepkisi. Benim tezimle Doug'ın yazdığı kitabı birbirine karıştırmamalısınız dedi. Doug'ın kitabı kadın ticaretinden para kazananları konu ediniyor. Halbuki benim tezim istatistikler, saha çalışmaları, yasal mevzuatlar, toplumun ve mahkemelerin kurbanlara muamelesini içeriyor. Genç kızlara, kızlara demek istiyorsun. Genç kızlara, genelde 15-20 yaş arası, işçi sınıfından ve eğitimsizler. Çoğu sorunlu ailelerden geliyor ve birçoğu çocukluklarında bile bir tür istismara uğramış. Bir sürü yalanla aldatılarak İsveç'e getiriliyorlar. Seks tacirleri tarafından. Bu anlamda benim tezimde bir cinsiyet perspektifi hakim. Genellikle araştırmacılar cinsel rolleri bu tür bir açıklıkla tasnif etmez. Burada kızlar kurban, erkeklerse suçu örgütlüyor. Kendi başına çalışarak fuhuştan para kazanan bir avuç kadını dışarıda bırakırsak, cinsiyet rollerinin ön koşul oluşturduğu bir başka suç türü de yok. Ayrıca toplum tarafından bu derece kabul gören ya da önlenmesi için bu kadar az çaba gösterilen başka bir suç türü de. Eğer sorunu doğru anladıysam, İsveç'in seks ticaretine karşı çıkarttığı o sert yasaları işe yaramıyor, dedi Erika. Güldürme beni. Tam bir sayı veremiyorum ama İsveç'e her yıl fahişelik yapmaları için yüzlerce genç kız getirtiliyor. Yani bedenleri sistematik şekilde tecavüze uğrasın diye. Seks ticareti kanunu yürürlüğe girdikten sonra birkaç dava açıldı. İlki 2003 Nisan'ında, hani şu cinsiyet değiştirip kadın olan kaçık mamaya karşı açılmıştı. Tabii ki beraat etti. Ben ceza aldı sanıyordum. Evet, genel ev işletmekten aldı. Ama seks ticareti suçundan beraat etti. Aleyhine şahitlik yapan kurbanları ise birdenbire ortadan kayboldular. Hakimler bu kızların bulunup mahkemeye getirilmesini istedi. Interpol devreye sokularak izleri bulunmaya çalışıldı. Birkaç aylık bir araştırma sonucunda bulunamayacaklarına karar verildi. Peki ne oldu bu kızlara? Hiçbir şey. Insider adlı programı yapan televizyon kanalı Tallinn'e bir ekip gönderdi. Yalnızca birkaç saatlik bir araştırmayla kızlardan ikisini ailelerinin yanında buldular. Üçüncü kız İtalya'ya gitmişti. Yani Tallinn polisi olayın üzerine gitmemiş. Birkaç seks taciri ceza aldı. Bunlar da ya başka suçtan tutuklandıklarından ya da sınır tanımayan aptallıkları yüzünden. Yani yasa göstermelik bir şey. Uygulanmıyor. Anlıyorum. Ve asıl problem de bu, diye araya girdi Svensson. Kanunda ağır cezayı gerektirecek ırza geçme suçu istismar, kötü muamele, dayak, ölüm tehdidi ve hatta bazı vakalarda alıkoyma da varsa ancak o zaman gerçekleşmiş sayılıyor. Her gün şehir dışındaki villalara mini etekli, bol makyajlı kızlar servis ediliyor. Bu kızların başka hiçbir seçenekleri yok. Ya lanet bir morukla düzüşecekler ya da pezevenklerinin yapacağı işkencelere katlanacaklar. Kaçma şansları yok. Dil bilmiyorlar, yasaları bilmiyorlar, nereye gideceklerini bilmiyorlar. Kadın tacirleri pasaportlarına el koyduğundan evlerine de dönemiyorlar. Genel ev yöneticisi vakasında kızların bir eve zorla kapatıldıkları da açığa çıktı. Köle ticareti gibi bir şey bu. Peki kızlar para kazanabiliyorlar mı? Ne demezsin, dedi Mia Bergman. Yaralarına merhem olsun diye pastadan kırıntılar atılıyor önlerine. Evlerine geri dönmelerine izin verilene kadar aylarca çalışıyorlar. Sonunda 20 bin, en faz 30 bin kron kadar alıyorlar. Bu miktar Rusya'da küçük bir servet sayılabilir ama maalesef çoğu alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olduğundan bu para çok çabuk suyunu çekiyor. Bir müddet geçtikten sonra aynı kızlar bu defa gönüllü işkence evlerine geri dönüyorlar. Yani sürdürülebilir bir sistem kurulmuş oluyor. Bir yılda dönen paranın miktarı ne, diye sordu Blomqvist. Mia Bergman bir süre düşündü. Net bir cevap vermek çok zor. Birçok kez hesaplamaya çalıştık ama sonuçta bulduğumuz rakamlar sadece tahmin. Kabaca diyelim, tamam. Örneğin şu pezevenklikten mahkum olup kadın ticaretinden beraat eden genel ev yöneticisini ele alalım. 2 yıl içerisinde doğudan 35 genç kız getirmiş. Bu kızların bir kısmı birkaç hafta, bir kısmı da birkaç aya kadar kalmışlar. Mahkemede bu kızların geçen 2 yıl içinde 2 milyon kron ciro yaptıkları kanıtlandı. Hesaplarıma göre bir kız ayda 60 bin kron getirebilir. Bu paranın 15 bini diyelim ki masraflara gidiyor. Giyim, tam pansiyon ve bunun gibi şeyler. Bu dünyada lükse yer yok. Pezevenkler kızları gruplar halinde apartman dairelerine tıkıyor. Geriye kalan 45 binin 20 bin 30 bin kronu çeteye kalıyor. Bunun yarısı çete liderinin cebine giriyor. Geriye kalan ise şoförler, diğer çalışanlar ve kızlar arasında pay ediliyor. Ve bu bir aylık kazanç. Farz edin ki bir çetenin genellikle 3 kişi oluyorlar, iyi çalışan 2 ya da 3 kızı var. Ayda 150 bin kron getireceklerdi. Kadın ticaretinin finansmanı böyle. Peki kaç kızdan bahsediyoruz? Yani yaklaşık olarak. Zaman zaman değişiyor ama şu ya da bu şekilde kadın tacirlerinin ağına düşmüş 100 civarında genç kız var. Yani İsveç'te kadın ticaretinden sağlanan aylık kazanç 6 milyon kron civarında. Yılda yaklaşık 70 milyon eder. Çok büyük bir para değil. Evet öyle ama 100'e yakın kıza bin bir eziyet çektirilerek tecavüz ediliyor. Beni deli eden bu. Pek de objektif bir araştırmacı gibi görünmüyorsun. Peki, bu kızların üzerinden kaç pislik geçiniyor? 300 civarında olduğunu düşünüyorum. Aşılamaz bir sorun gibi görünmüyor, dedi Berger. Kanunlar çıkartılıyor, basında haberler çıkıyor ama hiç kimse doğudan getirilen kızlarla konuşup neler yaşadıklarını yazmadı. Peki, sistem nasıl işliyor? Yani pratikte, 16 yaşında bir genç kızı kimse fark etmeden Estonya'dan buraya getirmek epey zor olmalı. Geldiklerinde neler oluyor diye sordu Blomqvist. Araştırmaya ilk başladığımda kızların profesyonel çalışan mafya gruplarınca incelikli yöntemlerle buraya getirildiklerini sanıyordum. Öyle değil miymiş? Ticaret tarafı iyi organize edilmiş ancak diğer yandan bir sürü amatör çete var. Armani takımları, spor arabaları aklına getirme. Bu çetelerin yarısı İsveçli, yarısı da Rus veya Baltıklı. Şöyle bir çete lideri hayal edin. 40 yaşlarında, üzerinde bir atlet, oturmuş karnını kaşıyarak bira içiyor. Eğitimi yok. Birçok açıdan sosyal özürlü ve büyük ihtimal çok sorunlu bir hayatı var. Epeyce romantik. Kadınlar hakkında görüşleriyle taş devri adamı. Şiddet hayatının bir parçası. Genellikle sarhoş ya da haplı. İşte çoğu bu tür adamlar. Çete içerisinde açık bir hiyerarşi var. Adamları çete liderinden korkarlar. Salander'ın iki adam satın aldığı eşyalar 3 gün sonra sabah 9.30'da evine getirildi. Güçlü kuvvetli iki oğlan, sarışın, hafif bir Norveç aksanıyla konuşan Irene Nesser'la tokalaştılar. Hemen arkasından işe koyularak eşyaları yukarı taşıdılar. Masaları, dolapları, yatakları monte etmeye giriştiler. Çalışma tarzlarından bu işi defalarca yaptıkları belliydi. Söderhallarna marketine gidip Yunan mezeleri alan Irene Nesser bunları öğle yemeği niyetine oğlanlara ikram etti. Oğlanlar işlerini saat 5 civarında bitirip evden ayrıldılar. Salander peruğunu çıkardı, eve alışıp alışmayacağını merak ederek dolaşmaya başladı. Mutfak masası çok şık görünüyordu. Mutfağın bitişiğindeki oda oturma odasıydı. Hem hole hem de mutfağa açılan iki kapısı vardı. Modern kanepesi kahve sehpasının etrafındaki koltuk takımıyla hoş bir hava edinmişti. Yatak odası da hoşuna gitmişti. Yatağının üzerinde oturup rahat olup olmadığını kontrol etti. Saltsjön manzaralı çalışma odasına şöyle bir göz attı. Evet, işte bu. Burada çalışabilirim. Ne çalışacaktı henüz bilmiyordu. Sonra diğer eşyalara baktı. Biraz fazla gibiydi. Tamam, bakalım bunlara ne olacak? Akşamı paketleri açıp eşyalarını yerleştirerek geçirdi. Yatağın örtülerini serdi, ekstra çarşafları, yastık kılıflarını, örtüleri gömme dolaba yerleştirdi. Alışveriş torbalarını açarak yeni aldığı giysileri giysi dolabına astı. Yalnızca bir bölümü dolmuştu. Lambaları taktı, kadehleri, tencereleri, çanak çömleği ve çatal bıçak takımını dolap ve çekmecelere yerleştirdi. Bomboş duvarlara baktı. Poster, tablo ya da normal insanlar duvarlarına neler asarlarsa onlardan almalıydı. Bu eve saksı çiçekleri de iyi giderdi. Daha sonra Lundagatan'dan getirdiği eşyaları kutularından çıkarttı. Kitapları raflara, dergileri, gazete kupürlerini ve son anda atmaktan vazgeçtiği eski araştırma dosyalarını çekmecelere yerleştirdi. Hiç tereddüt etmeden yıpranmış tişörtlerini ve delinmiş çoraplarını çöpe attı. Eline henüz açılmamış bir hediye paketi geldi. Vibratör. Gülümsedi. Mimi'nin tuhaf yaş günü hediyelerindendi. Varlığını unutmuştu. Doğrusu şimdiye kadar böyle bir şeyi hiç denememişti de. Bu eksikliği gidermeye karar verdi. Vibratörü yatağın yanındaki komodinin en üst çekmecesine koydu. Sonra birden yüze asıldı. Mimi. Şiddetli bir suçluluk duygusuna kapıldı. Bir yıl kadar düzenli bir ilişkileri olmuştu Mimi ile. Sonra da kıza hiçbir açıklama yapmadan onu Blomqvist için terk etmişti. Hiç değilse İsveç'ten ayrılırken hoşça kal demeli ya da bir haber bırakmalıydı. Armanski ile Evil Fingers'taki kızlara da veda etmemişti. Onun öldüğünü falan düşünmüşlerdi herhalde. Unutmuşlardı. Herkese sırtını dönmekti bu. Granada'da tanıştığı George Bland'e de veda etmediği geldi aklına. Acaba kumsalda yürüyüş yaparken onu arıyor muydu? Blomqvist bir gün arkadaşlıkların ancak saygı ve güven temelinde inşa edilebileceğini söylemişti Lisbeth'a. Sürekli arkadaşlarımı harcıyorum. Acaba Mimi hala buralarda mı? Onu arasam mı? Diye düşündü. Akşamın hatta gecenin büyük bir kısmını çalışma odasında kağıtları tanzimle geçirdi. Bilgisayarlarını kurdu, internette gezindi. Yatırımlarını hızlıca gözden geçirdi. Geçen seneden daha zengindi. Buyurmunun bilgisayarlarının rutin kontrolünü yaptı. İlginç bir şey bulamadı ve bundan bir haltlar karıştırdığı sonucunu çıkarttı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 109. Devamı 12. ayrımda.